Ayrım 32. Sayfa 440. Herkesin işi gücü var. Gazeteci çocuk kapının zilini çaldı. Kapı açılmadı. Zilin arkasından hemen ihtiyarın kapıyı açıp gazeteyi almadığı olmazdı. Çocuk gazeteyi eşeğe bıraktı. Sonra sütçü geldi, zili çaldı. Güğümden çeyrek litrelik kaba sütünü boşaltmış bekliyordu. İlk zili çalışında ihtiyar hemen kapıyı açardı. Sütçü bir daha zile bastı. Uyumuş kalmış ihtiyar diye geçirdi aklından. Yerdeki gazeteyi gördü. Üçüncüsünde zili üst üste uzun uzun çaldı. Evde olsa bu kapı çalışa uyanırdı. Çeyrek litredeki sütü güğüme boşalttı. Merdivenleri indi. İhtiyar bakkalın üstündeki katta oturuyordu. Sütçü, "Mübin Bey evde yok mu?" diye sordu. "Bilmem," dedi bakkal. Saat 10'da ihtiyarın ev işlerini yapmak için haftanın iki günü gelen kadın da zili çalıp çalıp kapıyı açtıramayınca işin rengi değişti. Bakkal, komşular kapıya toplandılar. İnsanlar umulmadık işler bekliyorlardı. Ne gibi? Diyelim o sabah güneş doğmayacak. İçlerinden birine büyük ikramiye çıkacak. Mahallenin kızlarından biri evlenmeden doğuracak. Bir kadın kömürlükte define bulacak. Bir erkek karısını kuşbaşı doğrayacak. İnsanlar olağanüstü olaylar bekliyordu. Saat 11 olmuş, Mübin Bey uyanmamıştı. Bir kadın, "Sakın hava gazı," dedi. Kadının sesi titriyordu. Ah, bir hava gazı musluğu açık kalmış olsa da Mübin Bey, demek istediği belliydi. Bir delikanlı, "Belki cinayettir," dedi. Birisi, "Ağzını hayra aç," diye delikanlıyı payladı. Payladı ama, ah, hani o günler, nerede, demek istediği sesinden anlaşılıyordu. "Kömür çarpmış olmasın?" Zavallı adam. "Yalnızlık zor kardeş. İnsanın son nefesini verirken başında biri bulunmazsa, hastalık var, sağlık var, insan hali." Hiç umut yoktu ama kahveci bir kez daha zile bastı. Kalabalık heyecanlandı. "İster misin şimdi Mübin Bey kapıyı açıversin? Bunca heyecan, merak hep boşa gider." Her sabah erkenden uyanırdı. Gazetesini bile almamış, burada. Zengin adam bir başına oturmamalı. Ne olacak, ölümlü dünya. Hepimizin sonu bu birader. Kaç yaşında vardı merhum? Şöyle böyle 70'ini geçmişti. Bir genç, "Ben balkondan içeri gireyim mi?" diye kalabalığa sordu. "Olmaz, karakola haber vermeli." İnsanlar merdiven basamaklarına yığılmış, sokak kapısının önü dolmuştu. "Koş karakola Atilla, haber ver. De ki Mübin Bey, hiçbir şey deme, yalnız haber ver." İnsanın bir kaşık suyunu verecek kimsesi olmazsa ne zor. Çenesini bağlayacak birisi olmalı başında. Cinayet mi dersiniz? Belki de. Zengin olmak da başa bela birader. İnsanın canı emniyette olmadıktan sonra ne yapayım ben böyle zenginliği? Vah, vah, vah. Niye adamdı merhum? Ben diyorum ki bana kalırsa intihardır. Zannetmem. Öyledir. Neden dersen adamın kimsesi yok. Sonunu düşüne düşüne. Gazeteler yazar mı? Yazmaz mıymış? Elbet yazar. Gazeteler bir cinayet olsun diye Allah Allah diyor. Yazar değil mi? Akşam gazetelerinden birini almalı. Yarım saate kalmaz. Gazeteciler hep dolar buraya. Bize de sorarlar mı? Tabii. Ben bir şey söylemem. Neme lazım? İyi adamdı. Allah rahmet eylesin. Resimlerimizi de çeker mi gazeteciler? Çeker ya. Ben çektirmem. Kim bilir neler yazarlar. Dünyada neler oluyor. İki polis geldi. Sokağa dolduran kalabalıktan kendilerine yol açarken çekilin diye bağırıyorlardı. İki polis merdivenleri zor çıktılar. Kapı önünde birikenlere sordular. Ne var? Bakkal, kapısı açılmıyor dedi. Her sabah 7 dedi mi uyanırdı. Ölmüş. Bir kadın ölmüş lafına kızdı. Bakalım ölmüş mü? Sen nereden biliyorsun öldüğünü? Belki de intihar etmiştir. Hanım, gözünde görmeden bir şey söyleme. Kaza ile ölemez mi? Hava gazı musluğu açık kalır, ölür insan. Hava gazı musluğu açık kaldıysa kaza değildir. Ben yutmam öyle şey. Bal gibi intihardır. Canım, siz ezbere laf ediyorsunuz. Kendini asmadığı ne belli? Polis bey, ben üst katta oturuyorum. Sabahleyin pat diye bir ses duydum ama tabanca mıydı bilmem. İntiharda hiç aklım almaz. Öyle söyleme birader, insan bazı tatlı canından beziyor. Polisin biri kapının zilini çaldı. En iyisi uyku hapı, ölümün en tatlısı öyle. Ben Mübin Bey'in yerinde olsam bir avuç uyku hapı yutar uyurdum. Kendi kendinize ahkam yürütüyorsunuz. Nereden belli eve hırsız girmediği? Hırsız uyurken boğar, sonra da alır alacağını gider. Laf, yani bir insanın düşmanı olamaz mı? Olur kardeşim, niye olmasın? İnsanın dostu da var, düşmanı da. Öyleyse girer düşmanı içeri, delik deşik eder, kimsenin ruhu duymaz. Polislerden biri karakola gitmiş, komiserle beraber dönmüştü. Kapı kırılarak açılıyordu. Kapı açıldığında hemen Mübin Bey'in cesedini görebilmek için herkes bir öne geçmek için itişip kakışmaya başladı. Şimdi kapı açılacak, bir de bakacaklar ki Mübin Bey pırasa gibi doğram doğram doğranmış. Ne yüzü belli ne gözü. Kadınlar ellerini yüzlerine kapayıp "Aa!" diye bağıracaklar. Bir de kapı açılacak, gene baksınlar. Mübin Bey bir iple boğazından avizeye sallanmış, dili bir karış sarkıyor. Onu görünce "Aman ya Rabbi!" diye bağıracaklar. Bir de kapı açılacak, ne görsünler? Döşemeler kan içinde. Mübin Bey uzanmış, yüzü sarı yeşil. Bilek damarını kestiği jilet işte orada durup duruyor. Mübin Bey'i öylece görünce bir haykırıp geri geri kaçacaklar. Bir de kapı açılacak ki, daha düşünmeye kalmadı, kapı açıldı. Önde polisler, arkada kalabalık içeri doldular. Girişte hiçbir şey yok. Salonda hiçbir değişiklik yok. Odalara bakın. Odalarda olağanüstü bir hal yok. Yatak bozulmuş, belli ki gece içindeymiş. Her yanı aradılar. Mübin Bey yok. Sakın kaçırmış olmasınlar. Koca adam kaçırılır mı? Niye olmasın? Şimdi gangsterlik yavaş yavaş bizde de başladı. Pekala kaçırabilirler. Elbiseleri, ayakkabıları burada. Amma laf! Gangster dediğin adam kaçırırken bayram çocuğu gibi giydirip kuşandırıp öyle kaçırmaz ya. Ağzına bir mendil tıkar, haydi yallah. Komiser, sabahleyin bir yere gitmiştir dedi. Polislerden biri, öyle ya dedi. Belki de bir yere gitmiştir. Kalabalık polislere kızgınlıkla baktı. Hiçbir yere çıkmaz. Sabahleyin çıkmaz. Çıksa haberim olurdu benim. Bana mutlaka haber verir. Bize uğramadan bir yere gitmez. Tam o sırada bir öksürük sesi duyuldu, bir öksürük. Hırıltılı, balgamlı, ihtiyar bir öksürük. Sesler kesildi, kulaklar öksürüğün geldiği kapıya çevrildi. Komiser kapıya doğru bir adım attı, düşündü. Kaşının biri yukarı kalktı. Bakkal, öksürük abdesthaneden geliyor dedi. Komiser kapının tokmağını tuttu, sonra birdenbire kapıyı itti. Kapının açılmasıyla onu tekrar kapaması bir oldu. Tıh, Allah belasını versin diye bağırdı. İçeriden öksürük sesi geliyordu. Birisi, orada mı boğmuşlar diye sordu. Biraz sonra Mübin Bey dışarı çıktı. İhtiyarın kılığı don gömlekti. Elleri telaşlı, toparlanmaya çabalıyordu. Komiser, niye kapıyı açmıyorsun diye bağırdı. Kapıyı yıktık be. Zili duymadın mı? Mübin Bey, duydum ama açamıyorum ki dedi. Bir türlü buradan çıkamıyorum, affedersiniz. Dün akşamdan beri bir buruntu, bir buruntu. Sözünü tamamlayamadan yüzü acayip oldu, ekşidi, ters yüzü. Kapıyı açıp içeri girdi. Sözün arkası içeriden duyuldu. Üzerinize afiyet, dizenteri olmuşum, bir türlü kapıyı açmaya gelemedim. Kalabalık homurdanmaya başladı. Amma iş be, böyle edepsizlik olur mu? Allah belasını versin, pis herif, pis moruk, pinti herif. Geberemedi bir türlü, geberemedi gitti. Tüh, işimizi gücümüzü bırakıp bir de buralara kadar geldik. İşimizden de kaldık üstelik. Ben dükkanı yüzüstü bırakıp koştum ya. Yazık, boşu boşuna. Ben de öyle. Canım, böyle şey yapılır mı? Herkesin işi gücü var. Tabii, işten güçten kaldık. Öyle ya, hepimizin işi gücü var. Adam olacak çocuk. Dayıma çok kızarım. Ortaokulu bitirince benim için bu çocuğu okutmayın demiş. Bizim ailede dayımın sözü geçer. Çünkü aileden bir adam o çıkmış. Ben okuyacağım diye tutturdum. Dayıma, hevesi var, illa okuyacağım diye tutturdu demişler. Bu çocuk adam olmaz demiş. Liseyi bitirdim, dayıma müjde vermişler. Suratını asmış, adam olmaz o çocuk demiş. Dayıma inat, edebiyat fakültesini de bitirdim. Dayımın benim için yargısı değişmedi. Adam olmaz. Hele edebiyat fakültesini bitirdikten sonra bir iş bulamayıp da boş gezmeyeyim diye felsefeyi kazanınca küplere binmiş. Ben size o çocuk adam olmaz demedim mi diye bar bar bağırmış. Felsefeyi bitirdikten sonra aklım başıma geldi. Edebiyat, felsefe bir meslek değil ki. Düşündüm, taşındım. Belki de dayımın hakkı vardı. Bu sefer pratik bir meslek sahibi olayım dedim. Bu zamanda en para getireni doktorlukla mühendislik. Kızlar bile akşam gazetelerinin kısmet kuyusuna verdikleri evlenme ilanlarında müstakbel eşlerinde aradıkları vasıfların en başına ya mühendislik ya doktorluk koyuyorlar. Mühendisliği gözüm kesmedi. Bir bina yaparsın, usta çimento yerine çamur koyar. Piyasada malzeme bulunmaz. Demir yerine teneke korlar. Yapı sahibinin parası biter, temel çivisi yerine takunya çivisi çaktırır. Sonra bina yıkılır. Hesabı yanlış yaptı diye mühendisin yakasına yapışırlar. Doktorluk böyle değil. Bir doktor yanlış ilaç verip hastayı öldürürse ölüm sebebi olarak bir sürü Latince, Yunanca, tıp dilinde uzun hastalık adları uydurulabilir. tıp fakültesine yazıldığımı duyan dayım, ben size kaç kez o oğlan adam olmaz demez miydim diye hop oturup hop kalkmış. Artık beynim attı. Bir gün dayımın Nişantaşı'ndaki apartmanına gittim. Dayı dedim, ilkokulu pek iyiyle bitirdim. Ortada iftihar listesine geçtim. Liseyi birincilikle bitirdim. Edebiyat fakültesinden, ondan sonra felsefeden diploma aldım. Şimdi de tıbba gidiyorum. Daha ne yapayım? Nedir tutturmuşsun bana adam olmaz, adam olmaz deyip duruyorsun. Adam oldun mu peki diye sordu. Olmadım ama Allah'ın izniyle olacağım inşallah. Dayım, sen de o kafa varken değil iki, üç fakülte, Camiülleseri, Sorbonu, Cambridge'i bitirsen yine adam olmazsın. Peki neden, kafamın nesi var? Dayım, kulağını aç da beni iyi dinle, dedi. Benim ne kadar param var? Dayımın çok zengin olduğunu öteden beri hep biliriz. Sustum, o saymaya başladı. Altı katlı, her katında ikişer daireli bir apartman, bir. Bir Delalil'deki apartman, iki. Bir de Maçka'daki, üç. Ankara'daki, dört. Tahtakale'de yeni yaptırdığım han, iki ev, Eskişehir'de bir çiftlik, Erenköy'deki villa, iki mağaza, beş dükkan. Ağzım açık kalmıştı. Bankadaki paramı da koy. Ben hangi mektepte okudum? Galiba Avrupa'da okudunuz dedim. Güldü. Yüksek tahsilim yok dedi. Liseyi bitirdiniz ama. İn in, aşağı in. Ortaokulu mu? İlkokulda bile okumadım. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ne iş yaptığımı biliyor musun dedi. Onu da bilmiyordum. Tüccar desem değil, müteahhit desem değil. Doğru dürüst hiçbir işini hatırlamadığım için. Politikacısınız sanırım dedim. Güldü. Benim mesleğim yok dedi. Babamdan da miras kalmadı. Yer içer, yan gelir yatarım. Piyango çarpmadı. Karım da zengin değil. Dalavereli işleri de yapmadım çok şükür. Öyleyse nasıl zengin oldunuz dayı? Hah, şimdi iyi dinle. Babam kardeşimi İstanbul'a gönderdi, okuttu. Zavallı kardeşim hala sürüm sürüm sürünüyor. Kız kardeşimi de bizim kasabaya tayin edilen bir memur aldı. Yani senin baban. Sonra onlar da İstanbul'a geldi. Sizin de durumunuz işte ortada. Ben okumayı yazmayı askerde öğrendim. Açık gözlülüğüm yüzünden çavuş oldum. Tezkeremi alınca yeni bir elbise yaptırdım. Tıpkı şehirliler gibi giyindim. Bir de kravat taktım. Doğru İstanbul'a geldim. O zamana kadar İstanbul'u görmemiştim. Cebimde de 10 param yoktu. Haydarpaşa'da trenden inince bir de baktım ki bir kalabalık. Ben de aralarına karıştım. Bir daha da o kalabalıktan ayrılmadım. Hala o kalabalığın içindeyim. Gazeteciler fotoğraf çekiyorlardı. Ben en ön sırada yer aldım. Sonra o kalabalık lüks bir otele geldi. Ben de beraber. Otele yerleştik. Bana bir daire ayırdılar. Yedim içtim. Ziyafetler verildi. Nutuklar çekildi. Her ziyafette bir nutuk da ben atıyordum. Ne de olsa o zamanlar daha cahil olduğumdan lafları düzenli beceremiyordum ama bu onların daha hoşuna gidiyordu. Aman dayı, sana kimse nesin, kimsin, neyin nesesin diye sormuyor mu? Dayım, deli dedi. Kim kime soracak? Herkes de benim gibi. Aradan kalabalığa karışıp girmiş. Kimin kime sormaya hakkı var? Ertesi gün gazetelerde hep birlikte resimlerimiz çıktı. Resmin altında en büyüklerin yanında benim de adım geçiyordu. Derken böyle böyle herkes benim yüzümü, adımı öğrendi. Gazeteciler gelir benden beyanat alırlardı. Ertesi günde salahiyetli bir zatın meselesine dair gazetemize beyanatı diye yazarlardı. Haydarpaşa Sirkeci Garı'ndan, Yeşilköy Havaalanı'ndan, saraylardan, otellerden, açılış törenlerinden ayrılmaz oldum. Kimi beni kendilerinden, kimi de bir muhalif kodaman sanıyordu. En büyük adamlarla senli benli konuşuyordum. Başarının en büyük yolu budur. Karşındaki kim olursa olsun metelik vermeyeceksin. Enseye tokat gideceksin. Elimi onların omzuna atar, kahkaha savurarak konuşurdum. Onlar da beni bir şey sanırlardı. Önemli işlerde onlara akıl verdiğim bile olurdu. Onların çoğuna, kardeşim Hasan şu işi yapıver, gözlerinden öperim diye kart yollardım. Hiçbiri çevirmez, dediğimi yapardı. Sonra onlar da bana kartlar göndermeye başladılar. Ben onların gönderdiği kartları o işi yapabilecek olanlara ciro ederdim. Bizim Ali'nin bir işi var. Aman Mehmetciğim yapıver. İşte oğlum. Bugüne kadar ne iş yaptığımı ne sen biliyorsun ne başkası. Benimkisi politika değil, ticaret değil, hiçbir şey değil. Milletvekilleri bir dahaki dönemde seçilmeyebilirler. Bakanlar çekilebilirler. Genel müdürler istifa edebilirler. Partiler iktidara gelebilir. İktidardan düşebilirler. Ama ben her zaman ayaktayım. Büyük adamların oğulları, kızları evlenirken beni şahit yaparlar. Her ziyafete, her törene çağrılırım. Nereye gitsem saygı görürüm. Anladın mı dangalak? Aman dayı, ben de bunları yapsam, dedim. Dayım, yapamazsın, dedi. Okullar senin karakterini bozdular artık. Okuya okuya ahlakın bozuldu. Peki dayı, ben adam olmayacak mıyım? Dayım, al şu kartı da götür, ne ver, dedi. Dayımın kartı yüzünden şimdi ben de adam oldum. Tarihte ilk jigolo. Aile müessesesinde jigolonun tarihin karanlık çağlarından beri var olduğunu, o zamanki mağaralarda yapılan ilmi araştırmalardan öğrenmiş bulunuyoruz. British Museum'daki Neandertal Adem'in bile bildiğimiz en eski bir jigolo olduğu artık bugün bütün ilim dünyasınca kabul edilmiş bir hakikattir. Anlaşılıyor ki jigololuk insan hayatıyla beraber başlamıştır. Yontma taş çağındaki mağaraların duvarlarına aldatılmış kocaların keskin boynuzlarıyla çizilmiş boynuz resimleri en eski çağlarda da jigololuların bulunduğunu gösteren en inanılır tarihi vesikalardır. Cilalı taş çağında ise boynuzların hem daha büyük hem daha parlak, bazen de altın yaldızlı olması da anlatıyor ki jigololuk tarih boyunca medeniyetle beraber gelişmiştir. Yazılı vesika olarak ilk jigololuğa dair eser M.Ö. bilmem kaçıncı yüzyılda yaşamış olan meşhur tarihçi Boyvosos'un Boynuzname adlı kitabıdır. Boynuz alfabesiyle yazılan bu eserden bir özeti aşağıda veriyoruz. Meraklı bir zat dünya yüzünde dertsiz adam aramak sevdasına düşmüş. Yedi iklim, dört köşe, dünya kazan o kepçe, aramadık taramadık yer komamış. Nereye gittiyse, kimi gördüyse hepsi de kendinden dertli. Artık ümidini kestiği sırada kendi gibi dertlilerden biri, git bir de falan zatı gör, dünya yüzünde ondan dertsiz adam bulamazsın diye salık vermiş. Meraklı zat salık verilen adama gitmiş. Gerçekten kendisine söylendiği gibi adam dert nedir bilmiyor. Ne borcu, ne harcı, ne bonosu, ne protestosu var. Bir eli altında, bir eli gümüşte. Bir karısı var, dünya güzeli, dağlar gazeli. Köşkü var, yalısı var, yazlığı var, kışlığı var. Uşakları, halayıkları, hizmetçileri bir ordu. Aradığını bulan zat sevinç içinde dertsiz adama koşmuş. Sayın bayım demiş, ben yıllardır seni arıyordum. Dünya yüzünde senden gayri bir dertsiz adama rastlamadım. Allah rızası için söyle, yoksa senin de bir derdin var mı? Dertsiz adam misafirini buyur etmiş, ağırlamış ve doğru demiş, ben dünyanın en dertsiz adamıyım. Benden daha dertsizini bulmak zor. Bağlarım, bahçelerim, hanlarım, hamamlarım var. Paramın hesabını bilmem ama... Dertsiz adam bir ara duralamış. Benim de bir derdim var. Şimdiye kadar kimseye açamadım, söyleyemedim. Dinle, sana anlatayım. Ben Dilber gibi bir kız sevdim. O da beni çılgıncasına sevdi. Günün birinde evlendik. Dünyanın en mutlu çifti bizdik. Derken günün birinde karım hastalandı. Ne hekim, ne hoca, ne ilaç, hiçbiri kâr etmedi. Günden güne çöktü, zayıfladı. Hekimler... Artık umut kalmadı. Daha bir gün ya yaşar ya yaşamaz dediler. Düşünün ıstırabımın büyüklüğünü, kederimin sonsuzluğunu. Artık son dakikalarını yaşıyordu. Başucunda hocalar dua okuyorlardı. Beni yanına çağırdı. Sevgilim, sana gizli söyleyeceklerim var. Herkes dışarı çıksın dedi. Sesi duyulmayacak kadar zayıftı. Odada ikimiz kalmıştık. O andaki üzüntümü size anlatamam. Donuk gözlerle yüzüme baktı. Dermansız parmaklarıyla elimi tuttu. ''Beni seviyor musun? Söyle.'' dedi. ''Bunu söylememe lüzum var mı?'' dedim. ''Seni hayatımdan çok seviyorum.'' ''İnanmıyorum. İşte ben ölüyorum. Belki de şimdi kolların arasında can vereceğim. Ama erkeklere inanılmaz. Ben gözümü yumar yummaz, sen hemen arkamdan yeniden evlenirsin.'' ''Buna imkan var mı karıcığım?'' ''Evet evet, muhakkak evlenirsin. Gözüm kör olsun evlenmem.'' ''Ben erkekleri bilirim. Evlenirsin.'' Sen üstüne gül koklarsam şu kapıdan sağ salim çıkmayayım. O kadar üzülüyordu ki onu bu halde gördükçe ben de beraber ölmek istiyordum. Ondan sonra başka kadın yüzü gerçekten görmeyecektim ama bunu ölmek üzere olan karıma nasıl anlatacaktım? Beni seviyor musun dedi. Seviyorum karıcığım. Senden sonra bütün kadınlar bana haram olsun. Peki öyle mi? Madem ki beni seviyorsun, madem ki benden sonra evlenmeyeceksin... Öyleyse kes. Aman hanım, aman iki gözüm gözümün nuru. Nasıl olur? Ya, ben söylemedim mi? Biliyorum, benden sonra evleneceksin sen. Evlenmeyecek olsan şıp diye keserdin. Yemin, kastem hiçbiri kâr etmedi. Peki, madem ki istiyorsun, keserim karıcığım dedim. Beni kandırma, kes de göreyim, gözümün önünde kes. Ne yaparsın birader, hayatımdan çok sevdiğim karımın son arzusunu yerine getirmek lazımdı. Gözünün önünde kestim, attım. Can havliyle kanlar içinde dışarı fırladım. Hocalar son dualarını yapmak üzere can çekişmekte olan karımın odasına girdiler. Ben kendimden geçmişim, bayılmışım. Kendime geldiğim zaman hanım nasıl diye sordum. Etrafımdakiler müjde, müjde diye bağırdılar. Hanımefendi kurtuldu. Öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Bir hafta sonra bizim hanım dipdiri oldu, ayağa kalktı. Gün güne rengi, kanı, canı geldi. Eskisinden bin kat güzel oldu. Ama bana da olan olmuştu. Artık biz onunla kardeş olmuştuk. Karımın güzelliğine bakıp bakıp yutkunuyordum. Fakat karım canlandıkça duramaz oldu. Nihayet bir çaresine bak diye tutturmasın mı? Aman hanım, etme, eyleme. Ben bu fedakarlığı senin için yaptım. Sen söyledin, sen istedin. Arzunu yerine getirdim. Ama o laf dinlememeye karar vermişti. Kuru kuruya sevmek neye yarar? Ya sen bir çaresine bak ya da ben bakacağım diye dayattı. Peki, söyle bir yol da yapalım dedim. Uşaklarım arasında iri kıyım, tuttuğunu koparan, vurduğunu ezen bir zenci vardı. Karım bu adamı seçmesin mi? Herifi çağırdım. Bundan sonra sana iş güç yok. Adam kendisini kovuyorum sandı. Yiyip içip yan geleceksin. Gez toz, kimse sana karışmayacak. Arap belki de çıldırdığımı sanmıştı. Yalnız dedim, senden bir ricam var. Bizim hanımla arkadaşlık edeceksin. Bu da aramızda kalacak. İş bu kadarla kalsa iyi. Zenci benim püf noktamı bulmuştu bir kez. Onu da isterim, bunu da isterim diye tutturdu. Derdimi kimselere söylemesin diye bir dediğini iki etmedim. Ama bu kez de hanım zenciyi beğenmez oldu. Başıboş bıraksam daha fena. Namus belası. Seç bir tane daha karıcığım dedim. Önce kapıcıyı beğendi. Ondan sonra bahçıvanı. Sırrımı kimsecikler duymasın diye neler çekiyorum. Şimdi bizim hanım hala denemekle meşgul. Dışarıdan bile neden yok. Beni dertsiz sanıyorlar. Dünyanın en dertsiz adamı işte benim. Dünya yüzünde dertsiz birini aramaya çıkan zavallı, en dertsizi bu olursa var öbürlerini düşün diye acı acı gülmüş ve kendi kendine iyi ki dertsiz değilim demiş.